Ayrım 11, Sicilyalı Maria Puzo, sayfa 106. Sessizlik kapının tıklatılmasıyla sona erdi. Nöbetçilerden biri sinyal veriyordu. Pişotlu adamla konuşmaya gitti. Döndüğünde Giuliano'nun silahlarını kuşanması için işaret etti. Karabinieri kışlaları ışıkla parlıyor dedi ve Bella sokağının solunu kasaba meydanına girişine bir polis minibüsü kesiyor. Eve baskın yapmaya hazırlanıyorlar. Bir an duraksadı, hemen vedalaşmalıyız. Turi Giuliano'nun kaçış için hazırlanırkenki sakinliği herkesi şaşırtmıştı. Annesi kollarına koşarken o ceketini eline almıştı bile. Diğerlerine de hoşça kal dedikten bir an sonra tümüyle hazırdı. Ceketini giymiş, tüfeğini asmıştı. Yine de hızlı ya da aceleyle hareket etmiyordu. Bir an gülümseyerek durdu ve Pişotta'ya dönerek ''Kalabilir ve benimle dağlarda daha sonra buluşabilirsin ya da şimdi benimle gelebilirsin.'' dedi. Pişotta bir şey demeden arka kapıyı açtı. Giuliano son bir kez daha kucaklarken annesi onu öperek ''Saklan, düşüncesizce bir şey yapma, sana yardım etmemize izin ver.'' dedi. Fakat o kollarından çıkmıştı bile. Pişotta yolda tarlaların arasından bayıra doğru öncülük ediyordu. Giuliano keskin bir ıslık çalarak Pişotta'nın durup kendisini beklemesini sağladı. Dağlara giden yol temizdi ve nöbetçiler bu yönde polis devriyelerinin olmadığını söylemişlerdi. Grotta Bianca'da 4 saatlik bir tırmanıştan sonra güvende sayılırlardı. Eğer Carabinieri onları karanlıkta izlerse sıra dışı bir cesaret ve budalalık göstermiş olacaktı. Giuliano, Aspano, garnizonda kaç tane karabinieri var diye sordu. 12 diye karşılık verdi Pişotta ve Mareşallo, Giuliano güldü. 13 şanssız bir rakam. Niçin bu kadar az adamdan kaçıyoruz? Bir an durdu ve beni izle dedi. Tarlaların arasından geri dönerek Montelepre kasabasının uzak ucundan caddeye girdiler. Sonra Bella sokağını geçtiler. Böylece Giuliano'nun evini karanlık dar bir sokağın güvenliğinden izleyebiliyorlardı. 5 dakika sonra Bella sokağında bir cipin tıkırtılarını duydular. İçine Mareşallo'nun kendisi de dahil 6 karabinieri doluşmuştu. 2 tanesi hemen yan sokağa arka girişi kesmek üzere yürüdüler. Mareşallo ve 3 adamı eve giderek kapıyı vurdular. Aynı zamanda küçük kapalı bir kamyonet cipin arkasına yanaştı ve tüfekleri hazır 2 karabinieri caddeyi tutmak üzere dışarı atladılar. Turi Giuliano bütün bunları ilgiyle izliyordu. Polis baskını hedeflerin hiçbir zaman karşı saldırıda bulunmayacağı varsayımına dayanıyordu. Tek alternatifleri üstün güçten kaçmak olurdu. Turi Giuliano o anda temel prensibini oluşturdu. Gafil avlandığında her zaman başarı ihtimali ne kadar düşük olursa olsun karşı saldırıya geçecekti. Bu Giuliano'nun ilk taktiksel operasyonuydu ve eğer kan dökmeyi seçse duruma ne kadar kolay hakim olabileceğine şaşırmıştı. Gerçekte kurşunlar eve girip ailesine hedef alabileceği için Mareşallo'yu ve kapıdaki 3 adamı vuramazdı. Fakat caddedeki 2 adamı ve araçlarındaki 2 sürücüyü kolayca öldürebilirdi. Eğer isterse bunu Mareşallo ve adamları Giuliano'nun evindeyken yapabilirdi. Dışarı çıkmaya cesaret edemezlerdi ve Pişotta ile tarlalara doğru kaçabilirlerdi. Minibüsle yolu kapatan polisler ise hesaba katılmak için çok uzaktaydı. Ayrıca emir almadan yerlerini terk edecek inisiyatifleri de yoktu. Fakat şu anda kan dökmek istemiyordu. Bu entelektüel bir manevraydı ve bu adam gelecekte asıl düşmanı olacağı için özellikle Mareşallo'yu eylemde görmek istemişti. O anda kapı Giuliano'nun babası tarafından açıldı ve Mareşallo bağırarak orada beklemesini söylediği yaşlı adamı kabaca kolundan tutup caddeye fırlattı. Bir İtalyan karabinieri Mareşallo'su ulusal polis gücünün en üst rütbeli subayıydı ve genellikle küçük bir kasaba müfrezesinin komutanı olurdu. Yerel toplumun böylesine önemli bir üyesi olarak yerel belediye başkanı ve semt papazıyla aynı saygıyı görürdü. Giuliano'nun annesi yolunu kesip nefretini ifade etmek için yere tükürdüğünde zaten selamlama beklemiyordu. O ve 3 adamı eve girerek araştırma yetkilerini kaba bir şekilde kötüye kullanırken Giuliano'nun annesi lanet yağdırıyordu. Herkesi caddeye çıkartarak sorguladılar. Komşu evleri boşaltarak kadın erkek herkesi sözle taciz ettiler. Evin aranması sonuç vermeyince Mareşallo ev sakinlerini sorgulamaya kalktı. Giuliano'nun babası şaşırmıştı. ''Oğlum hakkında size bilgi vereceğimi mi sanıyorsunuz?'' diye sordu Mareşallo'ya. Caddedeki kalabalıktan onaylayan sesler yükseldi. Mareşallo Giuliano ailesine evlerine dönmelerini emretti. Dar sokağın gölgesinde Pişot'la Giuliano'ya ''Bizim silahlar annende olmadığı için şanslılar'' dedi. Fakat Turi cevap vermedi. Kan beynine hücum etmişti. Kendini kontrol etmek için çok fazla çaba harcıyordu. Mareşallo sert bir çıkış yaparak Giuliano'nun ailesine yapılan kaba muameleye itiraz etmeye cesaret eden bir adama sopasıyla vurdu. Diğer iki karabinieri önlerine geleni yakalayarak bekleyen kamyona atmaya başladılar. Korku ve protesto çığlıklarını yok sayarak yollarındakileri copluyorlardı. Aniden caddede beliren bir adam Mareşallo'ya saldırdı. Ateşlenen silahın sesi çınladı ve adam kaldırıma düştü. Evlerden birinden bir kadın haykırarak dışarı koştu ve yerdeki kocasının üstüne atladı. Turi Giuliano onu tanımıştı. Bir aile dostuydu ve her zaman taze pişmiş paskalya çöreği getirirdi. Turi Pişotta'nın omzuna hafifçe dokunarak fısıldadı. ''Beni izle.'' Ve dar kıvrımlı sokaklarda Bella sokağının sonundaki meydana doğru koşmaya başladı. Pişot ardından şiddetle bağırdı. ''Ne halt ediyorsun?'' Fakat sonra sessizleşti. Turi'nin kafasından neler geçtiğini anlamıştı. Tutuklu dolu kamyon Bellampo kışlasına Bella sokağının sonundan dönecekti. Karanlık paralel caddede koşarken Turi Giuliano kendini tanrı gibi görünmez hissediyordu. Düşman ne yapmakta olduğunu asla hayal edemez, düşünemezdi. Onlar dağlarda güvenli bir sığınak bulmak için koşturduğunu düşünüyorlardı. Vahşi bir sevinç duydu. Annesinin evini bedelini ödemeden basamayacaklarını öğreneceklerdi. Bunu tekrar yapmadan önce iki kez düşüneceklerdi. Bir daha kimseyi soğukkanlılıkla vuramayacaklardı. Komşularına ve ailesine saygı göstermeleri gerektiğini onlara öğretecekti. Meydanın uzak tarafına ulaştı. Tek sokak lambasının ışığında Bella sokağına girişi kesen polis minibüsünü görebiliyordu. Sanki böyle bir tuzağa düşebilirmiş gibi bekliyorlardı. Ne düşünüyor olabilirlerdi? Meydana hakim kilisenin arka girişine çıkan bir başka yan sokağa geçti. Pişot da onu izliyordu. Kilisenin içinde ikisi de sunak trabzanından atladılar ve bir süre önce komünyon ayini sırasında papaza hizmet ettikleri kutsal sahnede bir an durdular. Silahlarını hazırda tutarak diz çöktüler ve acemice haç çıkarttılar. Bir an için bal mumu İsa heykelinin gücü, yaldızlı mavi kaftanlı bakire Meryem ve aziz heykelleri kavga için duydukları tutkuyu köreltti. Sıraların arasından meydana ateş edebilecekleri meşe kapıya doğru koşuyorlardı. Oraya vardıklarında silahlarını hazırlamak için tekrar diz çöktüler. Bella sokağını kesen minibüs daire çizip tekrar caddeye çıkmak üzere gelmekte olan tutuklularla dolu kamyonun geçmesi için geri çekildi. O anda Turi Giuliano kilise kapısını iterek açtı ve Pişotta'ya ''Başlarının üstünden ateş et'' dedi. Aynı anda otomatik silahıyla lastiklerini ve motorunu hedef alarak minibüse ateş açtı. Motorun patlaması ve minibüsün ateş almasıyla yükselen alevler meydanı birden aydınlattı. Öndeki iki karabinieri gevşek tutturulmuş kuklalar gibi dışarı düştü. Şaşkınlıkları vücutlarını sarsıntıya karşı hazırlamak için gereken zamanı bırakmamıştı. Yanında Pişotta tüfeğini doğrudan tutukluları taşıyan kamyonun binek kısmını ateşlemişti. Turi Giuliano sürücünün dışarı fırladığını ve hareketsiz kaldığını gördü. Diğer silahlı karabiniere dışarı atladığında Pişotta silahını yeniden ateşledi. İkinci polis de yere yığıldı. Turi Pişotta'ya yaklaşmak için döndü. Fakat ani makineli tüfek ateşiyle kilisenin vitray penceresi tuzla buz oldu ve renkli parçalar kilise döşemesine yakutlar gibi yayıldı. Turi o anda artık merhametin olasılığı kalmadığını fark etti. Aspano haklıydı. Öldürmeli ya da ölmeliydiler. Giuliano Pişotta'yı kolundan çekti. Birlikte geri kiliseye doğru koşarak arka kapıdan dışarı Monte Lepre'nin karanlık virajlı caddelerine doğru çıktılar. Giuliano o gece tutukluların kaçmasına yardım etmek için yapacak bir şey kalmadığını anlamıştı. Kasabadan sessizce çıkarak açık alanlara doğru yöneldiler ve büyük beyaz taşlarla kaplı dik bayırların güvenliğine ulaşana kadar koşmayı sürdürdüler. Cammarata dağlarında Monte Dora tepesine vardıklarında tan ağarıyordu. Bin yıldan uzun süre önce Spartaküs kölelerden oluşan ordusunu buraya saklamış ve Roma lejyonlarıyla savaşmak için onlara liderlik etmişti. Monte Dora'nın tepesinde durarak güneşi seyretmek iyi gelmişti. Turi Giuliano düşmanlarından kurtulduğu için taze bir neşeyle dolmuştu. Bir daha asla bir insana itaat etmeyecekti. Kimin ölüp kimin yaşayacağını kendisi karar verecekti. Ve bütün yapacaklarının Sicilya'nın zaferi ve özgürlüğü için olacağından şüphesi yoktu. Kötülük için değil, iyilik için savaşacaktı. Yalnızca adalet için, yoksullara yardım etmek için vuracaktı. Her mücadeleden zaferle çıkacak, zulme uğrayanların sevgisini kazanacaktı. 20 yaşındaydı. 7. Bölüm. Don Croce Malo sayesinde bütün Sicilya'ya ün salacak olan Villaba köyünde küçük bir çukurda doğmuştu. Dindar bir aileden gelmesi ve ailesi tarafından Kutsal Katolik Kilisesi'nde papazlık için hazırlanması Sicilyalılar için ironik değildi. İlk adı yalnızca çok dindar aileler tarafından verilen dini bir isim olan Croce Fisso'dan geliyordu. Aslında genç bir adam olarak Kutsal Paskalya kutlamalarında sahneye konan dini oyunlarda oynadığı İsa rolüyle takdir toplamıştı. Fakat yüzyılın başında yetişkin bir adam olduğunda Croce Malo'nun kendinden başka bir otoriteye saygı duymasının zor olduğu anlaşıldı. Kaçakçılık yapıyor, haraç alıyor, çalıyordu ve en kötüsü köyün genç bir kızını, oyunlardaki masum Magdalene'yi hamile bıraktı. Sonra onunla evlenmeyi reddetti. Oyunun dini ateşinden her ikisinin de etkilendiğini, bu yüzden affedilmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Kızın ailesi bu açıklamayı kabul etmedi. Ya evlilik ya da ölüm talep etti. Croce Malo şerefi lekeli bir kızla evlenemeyecek kadar gurur duydu ve dağlara kaçtı. Eşkıya olarak geçirdiği bir yıldan sonra mafya ile ilişki kurmaya yetecek büyük bir servet yapmıştı. Mafya Arapça'da sığınak anlamına gelir ve Sicilya diline Müslümanlar ülkeyi 10. yüzyılda yönetirken geçmiştir. Sicilya halkı tarih boyunca Romalılar, Papalık, Normanlar, Fransızlar, Almanlar ve İspanyollar tarafından acımasızca baskı altında tutuldu. Hükümetleri yoksul çalışan sınıfı köleleştirdi, emeklerini sömürdü. Kadınlarına tecavüz etti, liderlerini öldürdü. Zenginler bile talan ve zulümden kurtulamadı. Kutsal Katolik Kilisesi'nin İspanyol Engizisyonu muhalif oldukları gerekçesiyle mal varlıklarına el koydu ve bu yüzden mafya intikamcıların gizli örgütü olarak yayıldı. Kraliyet mahkemeleri bir çiftçinin karısına tecavüz eden bir Norman soylusunu cezalandırmayınca köylüler çetesi onu öldürdü. Polis şefi küçük bir hırsıza kassetta ile işkence ettiğinde polis şefi de öldürüldü. Nispeten iradesi güçlü köylüler ve yoksullar halkı savunmak için organize bir şekilde örgütlendiler ve gerçekte ikinci ve daha güçlü bir hükümet oluşturdular. Öyle ki artık düzeltilecek bir hata olduğunda insanlar resmi makamlara değil, probleme ara buluculuk eden yerel mafya liderine gitmeye başladılar. Bir Sicilyalı'nın işleyebileceği en büyük suç yetkili makamlara mafya tarafından yapılan herhangi bir şeyle ilgili herhangi bir bilgi vermekti. Sessiz kalırlardı ve bu sessizlik omerta olarak adlandırılırdı. Yüzyıllar boyunca süren uygulama kişinin kendisine karşı işlenen bir suç hakkında bile polise bilgi vermemesine kadar genişledi. Halkla mevcut hükümetin yasa uygulayıcıları arasındaki bütün bağlar kesildi. Öyle ki küçük çocuklara dahi yabancı birine köye giden en basit yolu ya da birinin evini bile söylememesi öğretildi. Mafyanın Sicilya'yı yönettiği yüzyıllar boyunca huzur öylesine belirsiz ve görünmezdi ki yöneticiler gücünün boyutlarını asla anlayamadı. İkinci Dünya Savaşı'na kadar mafya kelimesi Sicilya adasında asla telaffuz edilmedi. Don Croce dağlara kaçışından 5 yıl sonra nitelikli adam olarak ünlenmişti. Bu bir insanın tedirginlik duymadan öldürülmesi işinin kendisine emanet edilebileceği anlamına gelmekteydi. Saygıdeğer bir adamdı ve bazı düzenlemeler yaptıktan sonra Palermo'nun 40 mil güneyindeki kendi kasabası Villaba'ya geri dönmüştü. Ayarlamalar şerefini lekelediği kızın ailesine tazminat ödemeyi de içeriyordu. Bu daha sonra onun cömertliğinin bir ifadesi olarak ilan edildi fakat daha çok bilgeliğini gösteriyordu. Hamile kız zaten genç dul sıfatıyla Amerika'daki akrabaların yanına gönderilmişti. Fakat ailesi olayı unutmamıştı. Her şeyin ötesinde Sicilyalıydılar. Don Croce yetenekli bir katil, merhametsiz bir zorba, mafyanın dehşet verici bir üyesiydi. Fakat şerefi 5 paralık olan bir aileden korunmak için bütün bunlara rahatça güvenemezdi. İnsanların şerefi söz konusuydu. Sonuçları ne olursa olsun onu öldürebilirlerdi. Croce Malo, cömertliği, sağgörü ile birleştirince saygıdeğer don unvanını kazandı. O zaman 40 yaşındaydı, mafyanın en önde gelenlerinden biriydi ve rakip gruplar arasındaki en acımasız kan davalarını çözmek için çağrılırdı. Mantıklı ve zekiydi, diplomat olarak doğmuştu. Hepsinden önemlisi kan görünce bayılmıyordu. Bütün Sicilya mafyası ve zenginler arasında barış donu olarak ünlendi. İnadından vazgeçmeye yanaşmayan kişi planlı bir şekilde öldürülüyordu ve bu yolla Don Croce zengin bir adam olmuştu. Palermo kardinaline sekreter olan kardeşi Beniamino'nun bile öncelikli sadakati Don Croce'yeydi. Kan bağı kutsal sudan daha önemliydi. Evlendi ve çılgınca sevdiği bir oğlu oldu. Don Croce ne sonradan zengin olanlar gibi hesaplı, ne de yokluk çekmeyi sonradan öğrenenler gibi alçak gönüllüydü. Onu bütün Sicilya'da ünlendiren bir başarı elde etmiş ve Roma sosyetesinin en üst kesiminin hayranlığını kazanmıştı. Bu başarı evliliğindeki problemleri çözmekte gösterdiği maharetten kaynaklanmıştı. Don Croce damarlarındaki kanı büyük bir para karşılığında aristokratlaştıran ve asalet imtiyazını kısa süre önce alan asil bir aileden biriyle evlenmişti. Evliliğinin birkaç yılının ardından karısı ona karşı saygıda kusur etmeye başladığında tabii ki bu duruma alışık olduğu yolların dışında bir şekilde düzeltmesi gerektiğini biliyordu. Karısı kendi asaleti nedeniyle Don Croce'nin saçma ve kaba köylü tarzını, özensiz giysilerini ve her konuda emir vermesini itici bulmuştu. Don Croce onunla evlenmek için talip olduğunda diğer bütün adayların kaybolduğunu da unutmamıştı. Tabii ki açık bir şekilde saygısızlık etmiyordu. Her şeyin ötesinde burası İngiltere ya da Amerika değil, Sicilya'ydı. Fakat Don olağanüstü şekilde duyarlı bir kişiydi. Kısa sürede karısının kendi yürüdüğü toprağa tapınmadığını fark etti ve bu onun saygısızlığının yeterli bir kanıtıydı. Yaşam boyu sürecek sadakatini kazanma konusunda kararlıydı. Sonra bütün dikkatini rahatlıkla işine verebilecekti. Esnek zekasıyla problemi enine boyuna tarttı ve Machiavelli'ye yaraşır bir plan yaptı. İtalya kralı sadık vatandaşlarını ziyaret etmek için Sicilya'ya geliyordu. Bütün Sicilyalılar Roma hükümetinden nefret eder, mafyadan korkar fakat monarşiyi severlerdi. Çünkü aileleriyle bakire Meryem ve Tanrı arasında bağ kurmuştu. Kralın ziyareti nedeniyle muhteşem şenlikler düzenleniyordu. Sicilya'daki ilk pazarında kral Büyük Palermo Katedrali'nde ekmek ve şarap ayinine katıldı. Sicilya'nın eski soylularından birinin Prens Orlorto'nun oğlunun vaftiz babası olacaktı. Kral zaten en azından 100 çocuğun, feldmareşallerin, düklerin ve faşist partinin en güçlü adamlarının oğullarının vaftiz babasıydı. Bunlar hükümdarlık ile hükümet yöneticileri arasında ilişkileri sağlamlaştırmak için yapılan politik eylemlerdi. Kraliyet vaftiz çocukları otomatik olarak kraliyet şövalyeleri oluyordu ve onlara verilen şerefi kanıtlamak için bir belge, kuşak ve bir de küçük bir gümüş kupa gönderiliyordu. Don Croce hazırdı. Festival kalabalığında 300 adamı vardı. Kardeşi Beniamino törendeki aileyi yöneten papazlardan biriydi. Prens Orlorto'nun bebeği vaftiz edilmişti ve gururlu babası bebeği zaferle tutarak katedralin dışına çıkarttı. Kalabalık onaylayarak bağırdı. Prens Orlorto üst sınıfın en az nefret edilen simalarından biriydi. İnce yakışıklı bir adamdı. Her zaman Sicilya için önemli biri olarak görülürdü. O anda Don Croce'nin adamları katedrale akın etti ve kralın çıkışını engelledi. Kral bıyığı kafasındaki saçlardan daha sık olan küçük bir adamdı. Kendisini oyuncak bir asker gibi gösteren süslü şövalye üniformasını giymişti. Fakat fiyakalı görünüşüne rağmen fazlasıyla iyi kalpliydi. Bu yüzden peder Benyamino bir başka bebeği kollarına tutuşturduğunda şaşırdı. Fakat itiraz etmedi. Kaynayan kalabalık Don Croce'nin emriyle kralı ustalıkla mahiyetinden ve ayini yöneten Palermo kardinalinden ayırmıştı. Böylece müdahale edemeyeceklerdi. Peder Benyamino yakındaki vaftiz kurnasından kutsal suyu aceleyle serpiştirdi ve sonra bebeği kralın kollarından kaparak Don Croce'ye verdi. Don Croce'nin karısı mutlulukla ağlayarak kralın önünde diz çöktü. Artık tek çocuklarının vaftiz babası kraldı. Daha fazlasını isteyemezdi.
11. ayrımın sonu. Sayfa 115.